Ayrım 12, sayfa 183. 8. Bölüm. Miller, Londra yakınında bir ilçe olan Wimbledon ana yolu dışında sakin bir sokaktaki evi zorluk çekmeden buldu. Kapıyı sırtında örme yünden bir ceket, boynunda da bir fular bulunan 70 yaşlarında Lord Russell açtı. Miller kendini tanıttı İngiliz soylusuna. ''Dün Bond'aydım.'' dedi. ''Öğle yemeğini Bay Anthony Cadbury ile birlikte yedik. Sizin adınızı bana o verdi. Bir de tavsiye mektubu yazdı. Belki benimle görüşmeyi kabul edersiniz diye düşündüm efendim.'' Lord Russell aklı karışmış bir halde ona baktı. ''Cadbury? Anthony Cadbury. Hatırlayamadım.'' Miller İngiliz gazete muhabiri dedi. ''Savaşın sonunda Almanya'daymış. Sizin yürüttüğünüz savaş cinayetleri duruşmalarının haberlerini vermiş.'' Belzen'den Joseph Kramer ve daha başkalarının. Bu davaları hatırlıyorsunuz değil mi? Elbette hatırlıyorum, elbette hatırlıyorum. Cadbury, evet, gazeteci Cadbury. Tamam, onu da hatırladım. Yıllar oldu görmeyeli. Öyle kapıda durma bakayım, hava soğuk. Ben de eskisi gibi genç değilim artık. İçeri gir, içeri gir. Karşılık beklemeden geri dönüp hol boyunca yürüdü. Miller 1964'ün ilk gününün soğuk soğuk esen rüzgarına karşı kapıyı kapatarak ev sahibinin peşinden yürüdü. Lord Russell'ın teklifi üzerine paltosunu holdeki bir çengele asarak yine onun ardından evin arka tarafındaki camlı bir ateşin yandığı oturma odasına girdi. Cadbury'nin yazdığı mektubu Lord'a verdi. Lord Russell mektubu bir solukta okuduktan sonra kaşlarını kaldırdı. Bir nazinin bulunması için yardımım isteniyor. Sen bunun için mi geldin? Kaşlarının altından Miller'a baktı ve onun karşılık vermesine fırsat bırakmadan devam etti. Pekala, otur bakalım otur. Dikilip durmanın hiç faydası yok. Ocağın iki yanındaki çiçekli kumaşlar geçirilmiş koltuklara oturdular. Lord Russell bir başlangıca gerek duymadan, ''Genç bir Alman gazetecisinin nazilerin peşine düşmesine sebep ne acaba?'' Miller onun bu sert çıkışı karşısında şaşırdı. ''Size her şeyi başından anlatayım.'' dedi. Lord piposunu boşaltmak için ocağın kenarına doğru eğilirken, ''İyi olur.'' dedi. Miller konuşurken de piposunu yeniden doldurdu, yaktı. Alman sözlerini bitirdiği zaman adam hoşnutlukla piposunu tüttürüyordu. Eski hukuk adamının hiçbir tepki göstermemesi üzerine Miller, ''İngilizcemin maksadımı anlatmaya yeterli olduğunu sanıyorum.'' dedi. Lord Russell bir düşten uyanır gibi, ''Elbette, elbette.'' dedi. ''Bunca yıl sonra benim Almancamdan daha iyi. İnsanı unutuyor, biliyor musun?'' Miller Rochman diye başladı. ''Evet, ilginç, çok ilginç. Sen de onu bulmaya çalışıyorsun. Neden?'' Bu soru bir mermi ateşler gibi sorulmuştu. Miller kaşlarının altından yaşlı adamın dikkatle kendisine baktığını gördü. ''Dimdik. Nedenlerim var.'' dedi. ''Adamın bulunup mahkemeye çıkarılması gerektiğine inanıyorum.'' ''Ha, bunu biz de istiyoruz ama çıkarılabilir mi acaba? Mahkemeye çıkarılabilir mi?'' Miller güvenle karşılık verdi. ''Eğer bulabilirsem çıkarılacaktır. Söz veriyorum size.'' İngiliz lordu aldığı cevaptan etkilenmemiş göründü. Piposunu çekiştirirken çıkan duman kabarcıkları düzenli bir dizi halinde tavana yükseliyordu. Sessizlik uzadı. Miller, ''Öğrenmek istediğim şey onu hatırlayıp hatırlamadığınız Lord May.'' dedi. Lord Russell canlandı. ''Hatırlamak mı?'' ''Elbette hatırlıyorum, hiç olmazsa adını. Bu ada bir yüz yakıştırabilsem. İnsan yaşlanınca bellek diye bir şey kalmıyor, biliyor musun? Hele o günlerde bunlar öylesine çoktu ki.'' Askeri polisiniz onu 20 Aralık 1947 günü Graz'da yakaladı. Miller, Rochman'ın iki fotoğrafının fotokopilerini iç cebinden çıkararak yaşlı adama verdi. Lord Russell biri karşıdan öteki de yandan çekilmiş olan bu fotoğraflara uzun uzun baktıktan sonra kalktı ve dalgın dalgın odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Sonunda ''Evet, yüzünü de hatırladım.'' dedi. ''Görür gibiyim şimdi.'' ''Evet, dosya birkaç gün sonra Graz Ordu Güvenlik Kuvvetlerinden Hannover'a bana gönderilmişti. Cadbury haberi buradan almış olmalı. Hannover'deki büromuzdan.'' Sustu ve Miller'a döndü. Tauber'in onu son olarak yanında daha başkalarıyla 24 Nisan 1945 günü Magdeburg'dan otomobille batıya giderken gördüğünü söylemiştin değil mi? Anılarında böyle diyor Tauber. Ha, bizim kendisini yakalamamızdan 2,5 yıl önce demek. Bu süre içinde Rochman neredeydi biliyor musunuz? Miller hayır dedi. Bir İngiliz savaş esirleri kampında. Küstah. Peki delikanlı, elimden geldiği kadar boşlukları doldurmaya çalışayım sana. Edward Rochman ile SS'li arkadaşlarını taşıyan araba, Magdeburg'u geçtikten sonra Bavyera ve Avusturya'ya doğru hemen sola döndü. Nisan ayı sona ermeden Münih'e kadar gidebildiler ve orada ayrıldılar. Rochman bu sırada bir Alman ordusundan bir onbaşı üniforması giyiyordu. Yanındaki belgeler kendi adına düzenlenmişti ama onu ordu mensubu olarak gösteriyordu. Amerikan ordu birlikleri Münih'in güneyinde kendileri için pek bir sıkıntı vermeyen sivil halkla ilgilenmeden Nazi takımının Hitler'in Berchtesgaden'daki evinin bulunduğu Bavyera Alplerindeki bir dağ kalesinde son adamına kadar mücadeleye devam edeceklerine dair çıkan söylentiler üzerine Bavyera'yı tarıyorlardı. Patton'un birlikleri Bavyera içinden akarken yüzlerce silahsız başıboş dolaşan Alman askerine kimsenin önem verdiği yoktu. Rochman geceleri yoluna devam edip gündüzleri oduncu kulübelerinde ve ahırlarında saklanarak 1938'deki katı ilhak olayından sonra zaten artık var olmayan Avusturya sınırını geçti ve güneye doğum yeri Graz'a doğru yolculuğunu sürdürdü. Graz çevresinde ve şehrin içinde kendisini barındıracaklarına emin olduğu kimseler vardı. Viyana dışından geçerken diyebilirim ki Viyana'yı geçer geçmez 6 Mayıs'ta bir İngiliz devriye koluyla karşılaştı. Aptalca bir davranışla koşup kaçmaya çalıştı. Yol kenarındaki bir çalılığa girdiği sırada açılan ateşle bir mermi ciğerlerinden birini parçalayarak göğsünü delip geçti. İngiliz askerleri karanlıkta kısa bir aramadan sonra yollarına devam ettiler. Tehlikeyi atlatan Rochman saklandığı çalılıktan çıkarak sürüde sürüde yarım mil ötedeki bir çiftlik evine sığındı. Kendini kaybetmemiş olduğundan çiftçiye Graz'da tanıdığı bir doktorun adını verdi. Çiftçi bisikletine atladığı gibi doktoru getirmek üzere gece karanlığında yola düştü. Rochman 3 ay ilkin çiftçinin evinde sonra Graz'da bir evde bakım gördü. İyileşip ayağa kalktığı zaman savaş biteli 3 ay olmuş ve Avusturya dörtlü işgal altına girmişti. Graz İngiliz bölgesi ortasındaydı. Tüm Alman askerleri 2 yıllık süre için bir savaş esirleri kampına alınmıştı. Burasını en güvenilir yer olarak gören Rochman kendini ele verdi. Ağustos 1945'ten Ağustos 1947'ye kadar tam 2 yıl SS'in en belalı adamlarının aranması devam ettiği sürece Rochman kampta huzur içinde yaşadı. Çünkü kendini ele verirken başka bir at orduya katılıp Kuzey Afrika'da ölmüş olan eski bir arkadaşının adını kullanmıştı. On binlerce Alman askerinin hiçbirinin kimlik kartı olmadığı için adamın verdiği at müttefikler tarafından doğru olarak kabul ediliyordu. Ordu onbaşılarının kimliklerini incelemeye ne zamanları vardı ne de yetenekleri. 1947 yazında serbest bırakılan Rochman artık kamp dışında da güven içinde olabileceğine hükmetti. Ama yanılmıştı. Riga kampından kurtulmuş olan bir Viyanalı Rochman'dan intikam almaya yemin etmişti. Bu adam Rochman'ın evine 1939'da ayrıldığı ailesine ve 1943 yılında izne çıktığı sırada evlendiği karısı Hella Rochman'a döneceği günü bekleyerek Graz sokaklarında aranıp duruyordu. Bir ailesinin evine gidiyor, bir karısının evine gidiyor, SS'in dönmesini bekliyordu. Rochman serbest bırakıldıktan sonra Graz dışındaki tarlalarda işçi olarak çalıştı. Hemen şehre dönmedi. 20 Aralık 1947'de Noel'i ailesinin yanında geçirmeye karar verdi. Yaşlı adam bekliyordu. Bir elektrik direğinin ardına gizlendi. Açık sarı saçlı ve buz gibi mavi gözlü, uzun boylu zayıf adamın karısının evine yaklaştığını, birkaç kez çevresine baktığını, sonra zili çalıp içeri girdiğini gördü. Bir saat geçmeden önlerinde Riga kampının eski tutuklusu olduğu halde ordu güvenlik kuvvetlerinden güçlü kuvvetli iki İngiliz çavuşu kararsız ve kuşkulu bir halde eve sokulup kapıyı çaldılar. Esaslı bir aramadan sonra Rochman bir karyolanın altında bulundu. Eğer pişkinlik gösterip bir yanlışlık olduğunda direnseydi yaşlı adamı yanıldığı konusunda çavuşları kandırabilirdi. Ama yatak altına saklanmak düpedüz kendini ele vermekti. Rochman sorgusu yapılmak üzere ordu güvenlik kuvvetlerinden binbaşı Hardy'ye götürüldü. Binbaşı onu hemen bir hücreye kapatıp tutuklunun kimliği hakkında gerekli belgeleri elde etmek üzere Berlin'e, Amerika'nın SS arşivlerine başvurdu. 48 saat geçmeden belgeler geldi. Her şey tamamdı artık. Riga dosyasının hazırlanması için Potsdam'dan Rusların da yardımı istendiği sırada Amerikalılar Riga çevresindeki kamplarda faaliyet göstermiş olan SS'lerin davalarının görülmekte olduğu Dachau'da tanıklık etmesi için kısa bir süre Rochman'ın Münih'e gönderilmesini istediler. İngilizler bu isteği kabul etti. 8 Ocak 1948 günü sabahı saat 8'de yanında Kraliyet Askeri Polisinden bir, güvenlik kuvvetlerinden de bir olmak üzere iki çavuşla Salzburg ve Münih'e yollanmak üzere Graz'dan trene bindirildi. Lord Russell sustu. Ocağa giderek piposunu boşalttı. Miller sonra ne oldu diye sordu. Lord Russell kaçtı dedi. Anlamadım. Kaçtı. Tutukluyken kendisine verilen yiyeceklerin ishal yaptığını ileri sürerek yürüyen trenin hela penceresinden atlayıp kaçtı. İki muhafız kapıyı kırıp içeri girdikleri zaman Rochman çok gerilerde kalmıştı. Onu bir daha bulamadılar. Elbette araştırma yapıldı. Ama o eski Nazilerin kaçmalarına yardım etmek üzere meydana getirilmiş kuruluşlardan birisiyle ilişki kurmak üzere kar yığınları arasında kaybolup gitmişti. 16 ay sonra Mayıs 1949'da sizin yeni cumhuriyetiniz kuruldu. Biz de elimizdeki tüm dosyaları Bonn'a devrettik. Miller yazısını bitirerek not defterini indirdi. Bundan sonra nereye başvurmam gerekir sizce? Lord Russell yanaklarını şişirerek bir soluk koyuverdi. Kendi vatandaşlarına herhalde. Doğumundan 8 Ocak 1948'e kadar Rochman'ın biyografisi elinde. Geri kalanı Alman yetkililerine ait. Miller alacağı karşılığı ne olacağından korka korka, ''Hangi yetkililer?'' diye sordu. ''Bütün bunlar Riga olduğuna göre Hamburg Başsavcılığı bürosu yanılmıyorsam.'' ''Oraya başvurdum.'' ''Pek yardımcı olmadılar mı?'' ''Hiç olmadılar.'' Lord Russell gülümsedi. ''Şaşırmadım, şaşırmadım. Ludwigsburg'u denedin mi?'' ''Evet, çok yakınlık gösterdiler ama onlar da pek yardımcı olamadılar. Yasalara karşıymış.'' Araştırmanın resmi yönü bunaltır adamı. Bir kişi daha var. Hiç Simon Wiesenthal adında birinden söz edildiğini duydun mu? Wiesenthal mı? Evet galiba, hiç yabancı gelmiyor bana bu ad. Ama nereden bilmiyorum. Viyana'da yaşar, Yahudidir. Polonya'nın Galicia yerlisidir. 4 yıl 12 tane toplama kampı dolaşmıştır. Ömrünün sonuna kadar da kendisini aranan Nazi canilerini izlemeye adamıştır. Elinden geldiği kadar onlar hakkında bilgi toplamaya çalışır. Ama sağlam bilgiler. Sonra her zaman değil ama genellikle başka bir kimlik altında yaşayan birini bulduğuna emin olunca polise haber verir. Eğer polis davranışa geçmezse bir basın toplantısı düzenler ve durumu açıklar. Hem Almanya hem de Avusturya'daki çalışan görevler yüzünden pek ünlü değildir öyle. Onların bilinen Nazi katillerini ortaya çıkarmak için gereken gayreti göstermediklerine inanmakta, gizlenenleri kendi başına avlamayı tercih etmektedir. Eski SS'ler bu direnme yüzünden ondan nefret etmektedirler. Birkaç kez de ortadan kaldırmaya kalkmadılar değil. Devlet memurları onun kendilerini rahat bırakmasını dilemektedirler. Birçok başka insan da onun çok büyük bir kimse olduğunu düşünmekte ve ellerinden geldiğince ona yardım etmektedirler. Evet, şimdi hatırladım bu adamı. Adolf Eichmann'ı bulan adam değil mi o? Lord Russell olumlu anlamda başını salladı. Eichmann'ın Ricardo Clement takma adıyla Buenos Aires'te yaşadığını ortaya çıkardı. Bundan ötesiyle İsrailliler ilgilendi. Wiesenthal daha yüzlerce Nazi canisini ortaya çıkardı. Eğer Eduard Rochman hakkında daha başka bilgiler varsa yalnız Wiesenthal derir bunlar. Miller sordu, siz onu tanır mısınız? Lord Russell yine olumlu anlamda başını salladı. Sana bir mektup vereyim. Bir yığın kimse başvurur ona bilgi edinmek için. Bir tavsiye mektubu yararlı olur. Yazı masasının başına geçip başlıklı bir kağıda hızlı hızlı bir şeyler yazdı. Kağıdı bir zarfa koyup kapattı. Miller'ı geçirirken, talihin açık olsun dedi. Doğrusu böyle bir dileğe iyice ihtiyacım var. Miller ertesi sabah bir BA uçağıyla Köln'e döndü. Arabasına binerek Stuttgart, Münih, Salzburg ve Linz üzerinden 2 gün sürecek olan bir yolculuğa çıktı. Miller geceyi Münih'te geçirdi. Sürekli yağan karla baş edebilmek için kar temizleme araçları ve kum kamyonlarıyla sık sık tek şeride inen karla kaplı yolda arabayı hızlı sürmemişti. Ertesi sabah yola erken çıktı. Münih'in güneyindeki Bad Tölz'da uzun süre oyalanmak zorunda kalmasaydı öğle üzeri Viyana'da olacaktı. Otobanın sık çam ormanları arasından uzandığı güzergahı boyunca dizilmiş, yavaş işaretleri hızı yarı yarıya azaltmıştı. Tepesindeki mavi uyarma ışığı dönen bir polis arabası yolun kenarına park etmiş, beyaz paltolu iki trafik polisi de yolun ortasına çıkıp trafiği kesmişti. Kuzeye giden soldaki yolda da durum aynıydı. Otobanın sağında ve solunda bir kenar yol çam ormanlarına giriyordu. Her iki kenar yolun girişinde ellerinde pille çalışan ışıklı sopalarla kış giyimli birer asker ormanlarda gizli bir şeyi çağırmak için bekliyorlardı. Sabırsızlanan Miller daha fazla bekleyemeyerek polislerden birine seslenmek üzere yan camı indirdi. ''Ne var, yol neden kesildi?'' Trafik polisi ağır ağır Miller'in yanına geldi. Gülümseyerek kısaca ''Ordu dedi, manevra yapıyorlar. Tanklar var, neredeyse gelecekler, bir dakika sürmez.'' 15 dakika sonra bir tehlike bulunup bulunmadığını anlamak için havayı koklayan bir hortum gibi ilk tankın uzun top damlısı çam ağaçlarının arasından ortaya çıktı. Sonra zırhlı gövde belirerek otobana yöneldi. Başçavuş Ulrich Frank mutlu bir adamdı. Daha 30 yaşındayken hayatının en büyük tutkusuna ermiş, tankının komutanı olmuştu. Bu tutkusunun doğuş tarihini çok iyi hatırlıyordu. 10 Ocak 1945'te henüz küçük bir çocukken onu Mannheim'da bir sinemaya götürmüşlerdi. Haberlerde Amerikalıları ve İngilizleri oyalamak için dalgalar halinde inen Hasso von Manteuffel'ın King Tiger tanklarını göstermişlerdi. Ulrich korku içinde taretten bakan çelik miğferli ve toz gözlüklü tank komutanlarının yüzlerinden gözlerini ayıramamıştı. Bu görüntü 10 yaşındaki Ulrich Frank için bir dönüm noktası oldu. Sinemadan çıkarken bir gün kendi tankına komuta edeceğine dair yemin etti. Bu yemini yerine getirmesi için 19 yıl geçti ama yemin de yerine geldi. Bad Tölz dolaylarındaki bu kış manevralarında başçavuş Ulrich Frank Amerikan yapısı bir M48 Patton olan kendi tankına komuta etti. Patonlarla son manevrasıydı bu. Şimdi onları kampta birliğin yeniden donatılacağı pırıl pırıl yeni Fransız AMX-13'ler bekliyordu. Patton'dan daha hızlı ve daha ağır silahlarla donatılmış olan AMX bir hafta sonra onun olacaktı. Taret'in yanındaki yeni Alman ordusunun siyah haçına ve bunun altına delikli kalıpla basılmış tank personelinin adlarına bakarak bir üzüntü duydu. Sadece 6 ay komuta etmiş olmakla birlikte bu onun her zaman için ilk tankı gözdesi olarak kalacaktı. Tanka Drachenfels yani Ejder Kayası adını vermişti. Drachenfels Martin Luther'in İncil'i Almanca'yı çevirirken şeytanı gördüğü ve ona mürekkep okkasını fırlattığı Ren üstündeki bir kayanın adıydı. Yeni tankların tesliminden sonra Patton'ların hurdaya çıkarılacağını sanıyordu. Otobanın uzak bir köşesinde son bir duraklamadan sonra Patton ve içindekiler sırtı göğüsleyerek ormanın içinde kayboldular.